yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Aralık 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 5 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419 ve 090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Fuat Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemiz var. Dış basında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu stüdyo konuğumuz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar olacak. Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutlarını konuşacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti "Sen bir meleksin." Bomba imha ederken şehit düşen Esma Assubay, annesine destek olabilmek için evinden uzaklaşmış, askerlikten kazandıklarıyla kardeşlerini okutmuştu. Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Assubay Üst Çavuş Esma Akgül Çevik, geride yürek burkan bir yaşam öyküsü bıraktı. Babasız kalmalarının ardından genç yaşında ailesinin yükünü omuzlayan ve kendilerini tek başına büyüten annesine destek olabilmek için evinden uzaklaşan Çevik, askerlikten kazandığı maaşla kız kardeşlerini okuttu. Jandarma trafikte görevliyken gönüllü olarak komando olan Çevik, bir yıl önce de eğitimini tamamlayarak jandarmanın tek kadın bomba imha uzmanı olmayı başarmıştı. Çevik'in azim ve mücadele dolu yaşamını en iyi bilenlerden kardeşi Esra Akgül, cenazenin geldiği Bayrampaşa'daki evlerinde bu acıya nasıl dayanacağım diyerek gözyaşı döktü. Hürriyet gazetesinin manşeti Esma'nın hikayesi. Hukuk bölümünü kazandığı avukat olacaktı ancak ailesine bakmak için okulu bıraktı. Yıllar sonra Şırnak'ta patlayıcı imha ederken şehit düştü. İşte Assubay Üst Çavuş Esma Çevik'in hayat öyküsü. İstanbul Bayrampaşa'da geçti çocukluğu. Tanıyanlar sert mizaçlı ve çok akıllıydı diye anlatıyor. Önce Anadolu Lisesi'nde okudu, ilk girdiği yıl Hukuk fakültesini kazandı ancak şehir dışındaki üniversitede fazla kalamadı. Eşinden ayrı yaşayan annesinin parası yetmedi. Okulu bırakıp döndü. O yıl Assubay Meslek Yüksekokulu sınavını kazandı. Hem yatılı okuyup annesine yük olmayacak hem de kısa sürede para kazanmaya başlayacaktı. Mezun olduğunda ilk görev yeri jandarma trafik oldu. Bir süre sonra komandoluk için başvurdu. Zorlu operasyonlara katıldı. Ardından bomba imha kursunu bitirdi. 2 yıl önce Şırnak'a tayini çıktı. Pamit'in komutanıydı ve son görevinde acı haber geldi. Sabah gazetesinin manşeti evlat nöbetinde sevinç gözyaşları. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Hatice anne PKK'nın 4 yıl önce kaçırdığı oğlu Cafer'e kavuştu. Diğer annelerin yüreği umutla doldu. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi ve devletin kandırılan çocukları PKK'dan kurtarma seferberliği örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Terörden kurtarılan son isim Ceylan ailesinin oğlu oldu. Hatice Abdülkadir Ceylan çifti müjdeyi Başkan Erdoğan'ın "Oğlunuza kavuşuyorsunuz, delikanlı sabah yanınızda olur" telefonuyla aldı. Aile hafızlık eğitimi görürken 15 yaşında kaçırılan oğulları Cafer'le 4 yıl sonra kucaklaştı. Cafer Ceylan televizyonda annesini evlat nöbetinde görünce kaçmayı planladığını söyledi. Hatice anne nöbette 100. güne giren kader arkadaşlarına koşup "Ben kavuştum, sıra sizde" dedi. Haber sevinç gözyaşları ve zılgıtlarla karşılandı. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Libya'ya asker göndeririz. Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını Libya ile yeniden belirleyen Türkiye, dengeleri değiştirecek yeni bir adıma hazırlanıyor." Mehmetçik, Libya hükümetini Hafter terör örgütüne karşı korumak için gerekirse devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talep olursa Libya'ya asker gönderebiliriz" dedi. Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Erdoğan şu mesajı verdi: "Bundan sonra yolumuzu almaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de tüm araştırmalarımızı yapacağız. Yeni çekilen bant üzerinde de Libya'nın menfaatlerini, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumanın adımlarını atacağız." 15. ve 20. parselde ortak arama başlığı var. Türkiye-Libya anlaşması Birleşmiş Milletler'de tescil beklerken iki ülke münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebilecek. Bu bölge Girit Adası'nın güneyinde Yunanistan'ın tek taraflı olarak ihale ilanına çıktığı 15 ve 20 numaralı parselleri de kapsıyor. Vatan kurtarılacak bir başka başlık. Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi Abdurrahman Al-Sahter, Cumhurbaşkanı Sarraç'tan Erdoğan'ın teklifini kabul etmesini istedi. Sarraç, "Türkiye'nin davetini hızlı şekilde kabul edecek ya da erteleme politikasını sürdürecek. İlk seçenek hayatları ve vatanı kurtaracak, ikincisi hayatları ve vatanı harcayacak." Türkiye gazetesinin manşeti "Vekiller sınıfta kaldı, arabuluculuk imtihanında döküldüler. Hukukçu 200 vekil arabulucu olmak için Adalet Bakanlığı sınavına girdi. Çoğu barajı aşamadı." Adalet Bakanlığı 24 Kasım'da arabuluculuk imtihanı yaptı. Yaklaşık 200 milletvekili de sınava girdi. Sonuçlar önceki akşam açıklandı. İmtihanda 91 ve üzerinde puan alan 6.271 kişi başarılı oldu. Ancak vekillerin neredeyse tamamı baraja takıldı. Sınavda en fazla puanı alan AK Partili Ramazan Can oldu. Ancak o da 90 puanda kaldı. AK Parti vekillerinden Orhan Kırcalı 89, Yılmaz Tunç ve Recep Özel 88, Ahmet Aydın 69 puan aldı. CHP'li Mahmut Tanal 74 puanda kalırken Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar da 88 puanla kazanamayan isimlerden biri oldu. İstanbul'da tekrarlanan seçimde ön plana çıkan AK Partili Ali İhsan Yavuz da 74 puan alabildi diyor Türkiye gazetesi. Hemen yandaki haberin başlığı: "Hayalim ülkemi ilk onda görmek. Erdoğan hedefini açıkladı. Bir ırkçıya Nobel ödülü verilmesine sert tepki gösterdi. Hedefimiz ülkemizi dünyada ilk onun içinde görmek. Bu yolda yürüyoruz. Gençlerimizden şunu bekliyorum: okuyun, düşünün, uygulayın ve neticelendirin." Cumhurbaşkanının diğer mesajları da şöyle: "Nobel kendini tüketti. Nobel verseler de almam. On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan şahsın ödüle layık görülmesi utanç vericidir. Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının silinmesiyle ilgili de öğrenciler lehine bir adım atacağız" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Nobel kendini tüketti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel kendini tüketmiştir. Nobel siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Sırp lider Slobodan Milošević'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesini eleştirerek, aslında bu çok önemli bir sınavdır, bu Nobel'in de ne olduğunu ortaya koydu. Türkiye olarak da bu törene kesinlikle katılmayacağımızı ve sözümüzün geçebileceği bütün dost ülkeleri de haberdar ettik, kendilerinin de bu törene katılmamalarını özellikle istedik ifadelerini kullandı. Erdoğan, Nobel ödülünün kendisine verilmesi halinde tavrının ne olacağı sorusuna ise almam karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu borçlarının silinmesinin gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soruya ise, bu şu anda bizim gündemimizde, değerlendirmesini bütçe müzakerelerinden sonra inşallah masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da tabii inşallah atacağız. Burada özellikle kredi konusundaki derdimiz, krediyi her müracaat eden alıyor, daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusu ödeme sorunu yok. Bu atılacak adımla bütün borçları olanların beklentilerini biliyorum. Tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır değerlendirmesinde bulundu. Milat Gazetesi'nin manşeti Umut Zılgıtı. Anaların direnişi meyvesini veriyor. Daha kaçırılan oğlu için Diyarbakır HDP önünde eylem yapan Hatice Ana evladına kavuştu. Sevinç gözyaşları döken Hatice Ceylan, kendisini zılgıtlarla karşılayan annelere darısı başınıza dedi. Diriliş Postası'nın manşeti merhamet direnişi hasreti bitirdi. Diyarbakırlı erdemli annelerin umutları eve dönüşlerle büyüyor. Annelerin küresel şer güçlerinin maşalığını yapan terör örgütü PKK'ya karşı başlattığı merhamet direnişi 100. gününde devam ederken umut dalga dalga büyüyor. Zira 4 yıl aradan sonra Diyarbakırlı anne Hatice Ceylan'ın hasreti evlat nöbeti sayesinde dindi. Yavrusunu bağrına basan annenin mutluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaştı. Akşam gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Akşam gazetesinin manşeti FETÖ'cü proflar kuryeydi. İtirafçı doçent anlattı. Baylokçu doçent FETÖ'nün akademi ağını anlattı. Örgütteki isimlere Paris'teki bir üniversitede doktora yaptırıldı. Yurt dışına giden proflar kurye olarak kullanıldı.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Demet Sağlık Geçit hattımızda bizi bekliyor. Demet Sağlık Geçit günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, devletin zirvesindeki isimle başlayalım. Bugün Ankara'da önemli bir toplantı gerçekleştirilecek. Uluslararası Kadın Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da AK Parti tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler'de Kadın Şurası'na katılacak. Saat 13.30'da gerçekleştirilecek toplantı ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden önemli mesajlar verecek. Bu arada gözler Beştepe'de olacak bugün, zira kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının saati 15 olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor. Gündemdeki konular ise Doğu Akdeniz, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, terörle mücadele, ekonomi gibi başlıkların olması bekleniyor. Toplantı sonunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bir açıklama yapacak. Meclis gündemine bakacak olursak genel kurulda bütçe mesaisi sürüyor. Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülecek. Ayrıca 15 kurumun daha bütçesi ele alınacak, değerlendirilecek. Ayrıntılar gün içerisinde bültenlerinizde yer alacak.
Demet Sağlık Geçit teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Bugün gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gündemde, manşetlerde Esma Assubay'ın acı dolu hikayesi var. Esma Assubay bomba imha ederken şehit düştü. Geçtiğimiz gün Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu. Onun hayat öyküsü gazete manşetlerinde yer alıyor. Neler söylemek istersiniz?
Gerçekten çok acı. Bir defa gencecik bir assubay ve işte ailesine bıraktığı notlar, dün cenaze töreninde dinleyicilerimiz de muhtemelen izlemişlerdir televizyonlardan cenaze töreninin haberini. Orada işte kardeşinin söylediği var, hani bana bir şey olursa dimdik ayakta durun, benim kıyafetimle katılın törene diye, ki zaten kıyafetini giyerek gelmişlerdi törene. Yani her bir şehit acısı tabii ayrıca yüreğimizi dağılıyor. Yani işte Melek Assubay ama başka erbaşı olabilir. Yani sonuçta şehit haberi geldikçe içimiz dağılanıyor. Ama çok şükür ki uzun zamandır, yani bir süre öncesini hatırlayalım. Hı hı. İşte hani terörle mücadelede bizim etkin olduğumuzu düşündüğümüz ama biraz daha şu an işte FETÖ'yle mücadele çerçevesinde görevden uzaklaştırılmış pek çok subay, assubayın olduğu dönemlerde yaşanan gelen şehit cenazelerini bir gözümüzün önüne getirirsek, yani hakikaten arada yine en azından ufak da olsa içimize su serpen bir durum var ki eskisi kadar çok şehit gelmiyor. Ama yani terör tabii ki bunu yapacak, yapmayı deneyecek en azından sürekli. Yani geri adım atmayacak. Türkiye'de iyice sıkıştırıldı artık. Neredeyse yok edilmek üzere. Pek bir şey kalmadı. Hatta yani bir 500 civarında falan teröristten bahsediliyor yurt içinde kalan, ki bu sayı 5-6 binlerdeydi yani. Hatta bir rivayete göre 10 bin olduğu da söylenirdi ama devletin yetkilileri genelde 5-6 bin civarında diye açıklardı bunu. Şu an 500 civarında terörist kaldığı tahmin ediliyor yurt genelinde. O kadar köşeye sıkıştılar. Alanları da daraldı. Harekat alanları da daraldı. Öbür tarafta, sınırın öbür tarafına geçecek olursak, orada zaten işte pençe harekatları, kran operasyonları, hem Irak'ta hem Suriye'de hava destekli operasyonlar, yani işte jetlerle bombalanıyor bütün mağaraları, sığınakları bir taraftan. Diğer taraftan asker işte Mehmetçik dağda tepe tepe gezerek yine teröristlerle mücadele ediyor. Yani sınırın öteki tarafında da çok fazla hareket alanları kalmamaya başlıyor. Çünkü iyice güneye doğru kaçmaya başladılar. Onlar güneye kaçtıkça bu sefer güneydeki devletlerin, yani merkezi hükümetlerin askerleriyle, polisiyle karşı karşıya gelmek zorunda kalıyorlar. Yani arada bir tampon bölge gibi bir şey de oluşamayacağı için teröristler adına doğal olarak orada da sıkışıyorlar. Ya işte sivil kıyafetler giyip halkın arasına karışıp kaçmaya çalışıyorlar, ya teslim oluyorlar. Türk askerine teslim oluyorlar genelde. Sonuç itibariyle çok fazla hareket alanı kalmadığı için terörün, hani son artık çıkmadık candan ümit kesilmez misali, artık son çırpınışları ve bununla ilgili de ne kadar çok zarar verebilirsek, ne kadar çok ses getirebilirsek, kendimize ne kadar daha yandaş toplayabilirsek, bunun peşinde tabii ki terör örgütü. Ama gördüğümüz kadarıyla işte daha çıkışlar öncesine nazaran azaldı. Yani daha çıkışlar derken, şimdi hani orada aslında şunun biraz altını çizmek gerekiyor. Yani 100 kişi daha çıkıyorsa, 100 tane genç daha çıkıyorsa, bunun 3'ü 5'i belki gönüllü olarak çıkıyordur ama geri kalanın çoğunluğu, hani bunu artık herkes biliyor, zorla çıkartılıyor. Yani kimi tehditle, kimi şantajla, kimi başka şeyle, ama zorla çıkartılıyor. Daha çıkan öyle elini kolunu sallayarak hadi ben gideceğim terör örgütüne katılacağım diye çok gönül rahatlığıyla giden 3'tür 5'tir ancadır herhalde. Hatta işte dağdan dönüşler başlıyor. Hı-hı. Ki az önce sen gazeteleri okurken görmüştüm, başlıkların bir tanesinde vardı. Hatice annenin oğlu. Cumhurbaşkanı aradı, hatta o aileyle konuştu. Dün de kavuştular, oğullarıyla kavuştular. O dağdan 4 yıl önce dağa kaçmış ya da kaçırılmış artık nasılsa. Dağdan işte Diyarbakır'da HDP il binasının önünde annelerin o eylemlerini gördükten sonra, onun haberini aldıktan sonra bir şekilde dağdan kaçıp işte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim oldu. Dün de ailesiyle kavuştular. Tabii şimdi gözaltında, bunun hukuki süreci olacaktır ama kendi isteğiyle teslim olduğu için ve belki vereceği bilgiler olacak. Hani bunlar karşılığında çok fazla ceza almayabilir ki zaten etkin pişmanlık diye bir yasamız var malum. Hani pişman olan teröristlerin eğer çok da büyük eylemlere karışmamışlarsa salıverilmesi bile mümkün olabiliyor duruma göre. Doğal olarak şimdi hangi yasadan, nasıl, hangi hükümden faydalandırılacak bunu şimdilik bilemiyoruz ama tabii ki terörist olduğu için, yani teröristlerle birlikte dağda hareket ettiği için şu an gözaltında Hatice annenin oğlu. Ama bu bir örnek sadece. Bunun gibi daha niceleri var. Daha önce kaçıp dağdan yine Mehmetçiğe sığınan nice örnek var. Doğal olarak şimdi terör örgütü her halükarda kan kaybediyor. Kan kaybını da aştı artık, yani neredeyse tükenme noktasına geldi. Doğal olarak son çırpınışlarını yapıyor. O arada da işte Esma Assubay'ımızda olduğu gibi maalesef canımızı yakan haberler geliyor bölgeden. Ama umuyoruz ki çok uzamayacaktır, çok uzun sürmeyecektir bu terörle mücadele süreci ki Barış Pınar Harekatı falan gerçekten, hani işte Cumhurbaşkanı zaman zaman söylüyor, bölgemizde bir terör koridoru oluşturulmasına biz müsaade etmedik, oyunlarını bozduk diye. Bunu düşündüğü zaman şöyle, aslında herkes hak vermesi gerekiyor Cumhurbaşkanı'na. Yani evet, güneyimizde bir terör devleti projesi, bu bugünün projesi değil, dünün projesi de değildi. Belki çok çok öncelerden, yani 30 yıldır 50 yıldır belki konuşulan, hatta belki Cumhuriyet döneminden itibaren, yani zamanında işte gelip Fransızların bölgeyi parsellemesi, sonrasında işte kurtuluş mücadelesinin yapılması, belki o süreçten itibaren hala akıllarda kalmış olan, hani Yunanlar için hep kullanırız ya megalo idea diye, belki işte Fransızın aklında da, Almanın aklında da, İngiliz'in aklında da o günlerden beri hala benzer bir yönetim şekli var. Yani Türkiye'nin güneyinde bir Kürdistan devleti kurulması projesi. Yani bunu bilmek için hani birazcık tarihi bilmemiz yeterli. Çok böyle uzman olmaya falan da gerek yok. Suriye'den toprak alacaklar, Irak'tan toprak alacaklar, biraz da Türkiye'den toprak alabilirlerse alacaklar ve o bölgede bir Kürdistan devleti kuracaklar. Proje buydu, çok netti yani. Şimdi bu proje tabii ki dağılıyor artık. Yani Barış Pınar Harekatı bu nedenle önemliydi. O projeyi bir defa dağıttı. Onun haricinde işte o proje dağılınca ne oldu? Zaten PKK-PYD birlikteliği, hatta dışarıdan DEAŞ destekli ki DEAŞ'ın da işte şu an beraber hareket ettiklerini görüyoruz. Yani bütün bu terör örgütlerinin ortak noktası neydi? Orada bir Kürt devleti kurulması ya da Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle orada bir terör koridoru kurulması. O terör koridoru bir anda patlayınca ellerinde, yani o proje patlayınca ellerinde, doğal olarak şimdi teröristlerin kendine bir şey de kalmadı. Hani amacı da kalmadı, güveni de kalmadı. Çünkü güvendikleri destek, Amerika Birleşik Devletleri desteğini, ha yine silah gönderiyor, mühimmat gönderiyor ama desteğini o kadar net çekti ki işte sadece petrol kuyularının önünde petrol gelirini tamam Kürt'te, yani PKK'ya diyelim daha doğrusu, YPG PKK'ya emanet ediyor oradaki gelirleri ama sonuç itibariyle Türkiye ile bu konuda karşı karşıya gelmedi, gelmeyi göze almadı. Onun dışında şimdi Fransa mesela bölgede etkin olmaya çalışıyor. Amerika'nın çıktığı yerde Fransa kendisini yavaş yavaş artık o bölgede varlığını hissettirmeye çalışıyor. Ama Fransa'nın hani etine budun ederler ya, öyle bir durumu var hakikaten. İşte başındaki devlet başkanı Sarkozy'nin açıklamalarına baktığımız zaman esip gürlüyor. Ama hani ateş olsan cürmü kadar yer yakarsın derler ya amiyane tabirle. Öyle bir durum var. Yani Fransa'nın askeri varlığı orada Amerika'nın yerine geçebilecek düzeyde değil. Türkiye ile mücadele edebilecek düzeyde de değil. Yani sadece Amerika ile kıyas değil. Hani Türkiye ile dahi kıyas kabul etmez Fransa'nın askeri yeterliliği ve gücü. Doğal olarak şimdi o bölgede, yani güneyimizde Amerika'nın boşalttığı yerleri Fransız orada söz sahibi, Fransızlar söz sahibi olmaya kalkacak olsa kendi ellerine üzerine bulaştırırlar. Öyle bir şeye cesaret edebileceklerini sanmıyorum. Doğal olarak orada şu an teröristler zaten tamamen yalnız bırakıldılar. İşte Milli Savunma Bakanımız zaman zaman açıklama yapıyor. Yani orada hala terör varlığı var. Bize de zaman zaman taciz ateşlerinde bulunuluyor diyor. İşte hem Rusya'nın hakimiyetinin olduğu yerde, yani Barış Pınarı Harekatı sonrasında Ruslarla imzaladığımız mutabakata atıfta bulunarak Rusların o mutabakatı tam olarak yerine getirmediğinden bahisle hem o bölgelerden bahsediyor, hem de Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan mutabakat çevresinde işte Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenliği sağlaması ya da teröristlerin geri çekilmesini teyit ettiği noktalardan hala bize taciz atışları yapıldığını söylüyor. Fakat ne olursa olsun orada teröristlerin tamamen bölgeyi boşalttığı, yani en azından 120 kilometrelik uzunluğunda bir alanda, ki 30 kilometre derinliğinde bir alanda terörist olmadığını artık biliyoruz. Yani o bölgede fiili olarak tampon bölge oluşmak üzere neredeyse. Doğal olarak şimdi hani bu tabii 440 kilometreye çıkacak uzunluğu, ama sonuç itibariyle Türkiye o bölgede teröristlere aman vermiyor. Taciz atışları olabilir, ona da anında karşılık verildiğini yine biliyoruz Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarından. Sonuçta hem güneyinde bir terör koridoru hayallerini yok etmişsin, hem yine güneyinde sınır ötesi operasyonlarla Irak'ta, İran'da, Irak'ta, Suriye'de affedersiniz, ki İran'da da zaten İran'la yaptığımız ortak anlaşmalar çerçevesinde İran devleti de orada askeriyle, polisiyle, terör polisiyle değil de askeriyle mücadele ediyor, terörle mücadele ediyor. Hani ettiklerini en azından biliyoruz. İşte PEJAK kanadı olarak, o PEJAK da PKK'nın ayrı bir kanadı malum, İran'daki kanadı. Hadi İran'ı biz yine katmayalım, ama Irak'ta ve Suriye'de sınır ötesi harekatlarla Türkiye'nin yapmış olduğu operasyonlar sonucu teröristler artık nefes alamaz durumda. Yurt içinde öyle, nefes alamaz durumda. Doğal olarak bunlar artık son çırpınışları da olsa Türkiye bu terör belasından en azından tünelin ucundaki ışığı gördü. Öyle söyleyeyim. Hani ekstra bir durum olmayacaksa, olmazsa şayet bundan sonrasında terörle mücadele yakın bir zamanda belki gündemimizden bile kalkabilir yani.
Peki. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bilkent'teydi, Bilkent Üniversitesi'nde. Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle gerçekleştirilen Her İnsan Bir Dünya temalı programa katıldı. Orada öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kendileriyle ilgili soruları vardı öğrencilerin. Kredi Yurtlar Kurumu kredi borçlarıyla ilgili. Onlarla ilgili güzel haberler verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii dış politik yönelik bilgiler de verdi. Libya önemli bir başlıktı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve gelinen son durum. Önce Doğu Akdeniz'den başlayalım, sonra diğer açıklamalarına da bakarız Cumhurbaşkanı.
Doğu Akdeniz, evet, yani şimdi bundan 15 gün öncesinde bir düşünecek olursak bütün Avrupa Türkiye'nin üzerine geliyordu. İşte yani yine Fransa'sı, hani Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetiminden zaten bahsetmiyorum. Onlar hani Güney Kıbrıs'ı zaten doğrudan ilgilendiriyor. Yunanistan'da sözüm ona garantör ülke olduğu için mecbur bu işin içinde. Doğal olarak o iki ülkeyi haricinde konuşuyorum. Onun haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri, yani Fransa'sı, İngiltere'si, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri değil ama Birleşmiş Milletler içerisinde pek çok ülke temsilcisi Türkiye'nin üzerine gelmeye başlamıştı Doğu Akdeniz'de ilgili olarak. Şimdi Libya ile yapılan son anlaşma, yani deniz sınırlarının belirlenmesiyle yönelik anlaşma, öncesinde Birleşmiş Milletler'e de bildirildiği için, ki uluslararası hukuktan kaynaklı haklar üzerine yapılmış bir anlaşma olduğu için, yani şimdi burada Türkiye'nin tezine biz bu anlaşmayı yaptık, bu saatten sonra artık kimse hukuki anlamda herhangi bir laf edemez. Edememesi lazım. Çünkü tamamen hukuka uygun bir anlaşma diye. Doğal olarak şimdi oradaki o hani yaptırım kararlarını falan hatırlayın. Yani Avrupa Birliği'nden sürekli yaptırım söylemi geliyordu. Yani Doğu Akdeniz'deki bu işte sondaj arama faaliyetleri nedeniyle Türkiye geri adım atmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulanmalı diye pek çok Avrupa Birliği ülkesinden bu yönde açıklamalar geliyordu. Hatta Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuluyordu. Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunuluyordu. Ki yani atıyorum yine Fransa'dan bahsedeyim mesela. Fransa'nın Akdeniz'e kıyısı yok. Akdeniz'de ama petrol arama çalışmalarında kendisi bulunuyor. Ama Türkiye bulunamıyor. Ya çok manasız değil mi? Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı var, bir. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin garantör ülkesidir, iki. Yani Türkiye bütün uluslararası hukuk açısından bakıldığı zaman Akdeniz'de olması gereken iki ülkeden biri. Hadi dört ülke diyelim. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yunanistan, Türkiye. Hadi İngiltere'yi de katalım, beş ülke. O da uluslararası anlaşmalar neticesinde yine gözlemci ülkeydi. Beş tane ülkeden biridir Türkiye Akdeniz'de olması gereken. Ama Fransa değil. Ama işte yani Akdeniz'e kıyısı yok derken Fransa'nın tabii bizim şu an aramaları yaptığımız bölgeden bahsediyorum. Yani sismik aramaları yaptığımız bölgeden bahsediyorum. Yoksa öbür taraftan tabii ki var. Örneğin Almanya'nın yok. Yani söz hakkı yok. Bu bölgede söz hakkı yok. Doğal olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de olmasından daha doğal bir şey yok. Ama bunu yani hani bir şekilde anlamıyorlardı diyelim, işi yokuşa sürüyorlardı diyelim ya da gerilim yaratmaya çalışıyorlardı diyelim ya da Türkiye'nin gözünü korkutmaya çalışıyorlardı diyelim. Ama işte Libya ile yapılan anlaşma bir anda her şeyi şimdilik en azından durdurdu. Yani şu an herkes bir ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Hı hı. Ya bir dakika, böyle bir adım atıldı ama bu gerçekten hukuki bir adım mıydı? Şimdi onlar araştırılıyor muhtemelen, o yüzden sessizlik hakim. Eğer Türkiye'nin tezleri doğruysa ve uluslararası hukuka uygun bir şey anlaşmaysa zaten konu kapanıyor. Yani bundan sonra o bölgede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Yunanistan'da ya da bir başka ülkede Türkiye'nin izni olmadan hareket edemeyecek. Bu artık 2-2-4. Onun haricinde son bir nokta daha, Türkiye'nin asker göndermesinden bahsetmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya. Bu tabii mümkün olur mu? Libya'nın talebi doğrultusunda onu da artık önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Can Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta köşemizde sıra dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba.
Evet, bu hafta dış basında neler var onu soracağız size. Türkiye'de biz Libya ile varılan mutabakatı konuşuyoruz. Gelinen son durumu konuşuyoruz. Dış basında bunlar nasıl görülüyor onu soralım.
Tekrar merhaba. Libya ile yapılan anlaşma sonrasında 27 Kasım tarihli o anlaşma sonrasında bunun yansımaları oldu. Yunan Savunma Bakanı'nın açıklamalarını takip ettik. Her seviyede hazırlıklarımızı yapıyoruz yaşananlara ilişkin gibi bir ifade kullandı. Yine donanma komutanları da başkalarının bize yardım etmesini bekleyemeyiz. Ne yapacaksa kendimiz yapacağız gibi bir ifadesi oldu. İlginç olan bir de şöyle bir El Cezire'de yayınlanan bir makaleydi. Aslında başka yerlerde de yer aldı. İsmini vermeyen bir Yunan diplomatı bu bir silahlı çatışmaya yol açabilir. Eğer Türkiye bir sondaj için oraya gemi gönderirse bu bir silahlı çatışmaya yol açabilir. Çünkü bu bizim oradaki gemilerimizi koruyan işte ordumuz orada diye. Burada ilginç olan şu tabii, yani hani neredeyse böyle savaş ilan edeceğiniz bir açıklamayla kullandığınız ifadelerde isminizi söylemiyorsunuz. Hani o neticede bir savaş dediğiniz, iki ordunun karşı karşıya geldiği, değil mi? Cesaret gerektiren bir durum. Hani ismini vermeyen bir yetkili, o da ilginç bir nottu, onu belirtmek istedim. Mısır Dışişleri Bakanı ile Fransa yine Dışişleri Bakanı görüştüler bu anlaşmanın akabinde. Hani neler yaşandı, yaşanmaya devam etti. Dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının bir toplantısı vardı. Bu durum değerlendirildi. Ve orada yeni göreve başlayan Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in bir açıklaması oldu. Ve bugün itibariyle Türkiye'ye yaptırım uygulanması söz konusu değil gibi bir ifade kullandı. Onun dışında tabii şöyle bir durum da var. Libya'da Hafter denen kişi, bildiğimiz üzere hani komutan diyorlar, Halife Hafter. Şimdi orada mesela o komutanın İsrail istihbaratıyla gizli görüşmeler yaptığı haberleri basına yansıdı. Arap basında yansıdı bu özellikle. Hatta Arapça yayın yapan Arap basın kuruluşlarında haber oldu bu. İsrail istihbaratıyla görüşmekte olduğu, aslında bu geçmişte yer almıştı. Şunlara değindiler sadece ilave olarak. Hafter güçlerine İsrail ordusunun askeri eğitim verdiği. Hani bu ilginç, takip etmek lazım. Yani birçok yere baktığınızda hani bu İsrail detayları böyle ilginç şekilde önünüze çıkıyor. O açıdan ben de ilginç olduğu için burada bahsetmek istedim. Tabii şöyle bir şey de var. Şimdi karşımızdaki yapı aslında çok böyle tek ses de değil. Yani diğer devletler arasında da mutlak bir görüş birliği yok bu anlamda. Örneğin İsrail'in Hayom gazetesinde yer alan bir haber vardı. Orada da Güney Kıbrıs'ın bu Afrodit sahası denilen tam İsrail ile Güney Kıbrıs arasında olan bir bölge var. Mesela orada bir ihtilaf var örneğin. Hatta İsrail oraya gidecek olan yani gemileri de çalışmalarını bloke edeceğini söyledi. Dolayısıyla orada da bir tam görüş birliğinin olduğunu söyleyemeyiz. Bu arada Washington Post ve Bloomberg ile beraber yayınlanan bir makale yer aldı, çıktı. Çok ilginç bir makaleydi. Başlığı aynen aktarıyorum. Hani bu bir Türk basında çıkan bir makale değil, bakın. Washington Post'ta yer aldı. Türkiye Akdeniz'deki gaz bulma sahasındaki eylemiyle büyük planı bozdu şeklinde yer aldı bu haber. Yani burada esas bahsedilen şu, aslında pek çok konuda görüş ayrılığı yaşayan ülkelerin bu gaz, petrol çıkartma konusunda bir arada hareket etmeye başladıkları. Çünkü burada onların zenginleşeceğiyle ilgili düşüncelerin olduğu ve Rus gazından işte bağımlılığı azaltacak olmaları. Ama tabii bir taraftan da Türkiye'yi hiç hesaba katmadıkları, kendi planlarını Türkiye'siz yaptıkları. Ama Türkiye'nin hani ve gayet güçlü bir donanmaya sahip olan Türkiye'nin bu konuda asla göz ardı edilemeyeceği ilgili bir makaleydi. Onu da not etmek lazım.
Peki, bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya konusunda yaptığı açıklamalar var. Evet. Onlar dış basında nasıl yansıdı?
Şöyle Arzu Hanım, önceki akşam TRT Haber'de, hatta TRT World'de de ortak yayınlandı o mülakat. Oradaki açıklamalardan iki dış basında manşet olan iki cümle var. Bir tanesi, eğer Libya bizi davet ederse biz oraya gideriz. İkincisi de, bizden izin almadan orada arama yapılamaz. Bizim sahamızda arama yapılamaz. Şimdi bu bahsettiğim Washington Post'ta, Bloomberg'de, Sputnik, AFP, AFP Fransız, Şark El Afsat Arap basını, Xinhua Çin basınında da yine benzer şekilde yer aldı. Deutsche Welle Alman basınında hep Libya'dan talep gelmesi halinde Türkiye'nin bu ülkeye asker göndererek destekte bulunabileceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan şeklinde yer aldı. Onun buna ilave olarak başka söylenen bir de, bizden izin almadan yine bahsettiğim gibi bu bölgede arama yapılamaz şeklinde ifade kullanıldı.
Evet. Evet, Libya ile ilgili gelişmeler bu şekilde. Bir de Suriye'de yaşanan gelişmeler var. Ora ile ilgili neler yer alıyor dış basında?
Şimdi bizim orada terörle mücadele anlamında ve o kapsamda orada terör koridoruna izin vermeyeceğimizi defalarca Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti. Barış Pınarı Harekatı yapıldı malumunuz. O harekatın sonrasında aslında bir ara verme dönemi söz konusu şu an. Ama dış basında, özellikle mesela şimdi burada 3 İsrail basınında çıkan 3 farklı makaleden bahsedeceğim. İlginç gerçekten makaleler, o yüzden özellikle detay belirtmek istedim burada. Jerusalem Post'ta Lance Morris imzalı bir makale yayınlandı. Birkaç gün önce 7 ya da 8 Aralık'ta yayınlandı bu makale. Şöyle söylüyor, deniyor ki Kürtlerin bağımsızlığı için, aslında burada kastettiği PYD, makale metin içerisinde de yer veriyor. Yani bunun, o bağımsızlık için bu kadar bölünmüş olan dünyada Amerika, Rusya ve Çin'i birleştirebilecek tek unsur var. PYD'nin bir devlet olması diyor. Ya bakın, Amerika, Rusya ve Çin'i birleştirmeye dönük bir akıl tavsiyesi burada söz konusu. Ayrıca bir başka yine makale içerisinde yine yer alan bir unsur. Bu şöyle söylüyor aynen. Deniyor ki PKK'nın yaptığını hor görmemek gerekir. Çünkü İsrail'in kuruluşunda da Neticede Irgun denilen bir örgüt var ki bu Irgun denilen örgüt 46 yılında bu İngilizlerin karargahını kullandığı, karargah olarak kullandığı King David Oteli'nde havaya uçurmuştu. Hı hı. Ve 90'dan fazla insan hayatını kaybetmişti orada. Bu bayağı o Irgun terör örgütü olarak da zaten literatürde de o şekilde yer alan bir terör bir örgüt. Ama baktığınızda bu makalede atıf ne diye söyleniyor? PKK'nın yaptığı da o günkü Irgun'un yaptığı, Irgun onu yaptı ama dürüst olalım diyor makalede. Sonrasında İsrail kuruldu. Dolayısıyla orada da PKK'nın yaptıkları var. Dolayısıyla o şekilde değerlendirmek lazım diye çok yani akıl almaz bir makale gerçekten. İkincisi yine Jerusalem Post'ta yayınlanan bir başka makale. Orada da bu sefer konuyu bambaşka bir yere taşıyor ve diyor ki Türkiye'nin işte PYD ile savaşı ve Avrupa Birliği'nin geleceği tehlikede mi diye soruyor. Hatta geleceği tehlikede diye aslında veriyor makalede. Ve diyor ki Avrupa Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlik olduğunda Avrupa projesi aslında yekten yok olabilir gibi. Çok ilginç bir yere bağlıyor. Yani hani böyle bütün şeyleri çağırıyorlar akıllarındaki bütün olumsuz senaryolarda yanına Türkiye'yi iliştirip veriyorlar. O açıdan çok ilginç gerçekten. Haaretz'te yine yayınlanan bir makale. Yine bunlar hep bakın Barış Pınarı Harekatı sonrasında çıkan Türkiye'nin operasyonuyla ilgili makaleler. Türkiye, İsrail'in Kürtlerle arasındaki resmi olmayan ve ilginç bağ ilişki diye orada yer alıyor. Orada da İsrail'in bu desteğini Kürtlere ve PYD'ye olan aslında Kürtler demiyor, PYD'ye olan desteğini Türkiye, Irak, Suriye ve İran gibi bölgedeki yer yer düşmanı olan, düşman burada adversary olarak kullanmış, yani hani rakibi diyelim iyi ifadeyle, onlara karşı kullanabilecek bir unsur olarak söylüyor ki hatırlarsanız birkaç hafta önce İsrail parlamentosunda Dışişleri Bakan Yardımcısının bir ifadesi vardı. Biz PYD'ye destek veriyoruz ama bunun meyvesini ileride alacağız demişti. Bu basına çok manşetle yansımamıştı ama dip satır arasında bu ifadeyi aynen alıntılamıştık biz de. O açılardan gerçekten takip edilecek bir durum.
Peki, bir de Güney Kıbrıs başlığı var. Orayla ilgili neler söylersiniz?
Güney Kıbrıs'la ilgili şimdi şöyle, Amerikan Kongresi'nde çarşamba, bugün ve yarın iki oylama olacak. Çarşamba bugün Temsilciler Meclisi'nde, yarın da Senato'da bu ulusal savunma bütçesi oylanacak Amerika'da. Oraya bir ifade kullanıldı. Malumunuz 32 seneye yakın zamandır Amerika'nın bir silah ambargosu var Güney Kıbrıs'a yönelik. Onun kaldırılması gündemde şu an. Bu konuşuluyordu, epeydir tartışılıyordu. Geçtiğimiz Temmuz ayında bu gündeme gelmişti Temsilciler Meclisi'nde konuşulurken. Ve şimdi bunun bugün veya yarın kaldırılması gündemde, sonra da Trump'ın imzasına sunulacak. Tabii tek başına bir düzenleme değil bu. Savunma bütçesinin içerisinde yer alan düzenleme. O anlamda tabii ki konuşacağımız başlıklardan birisi olacak önümüzdeki günlerde bu.
Peki bu yaptırımlar konusundaki haberler neler?
Aynı şekilde aynı bahsettiğimiz milli o savunma bütçesi kapsamında şimdi şöyle, Bloomberg ve Financial Times'da iki farklı makale yer aldı bunlarla ilgili. Bugün Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda Türkiye ve Rusya'nın birisi Kuzey Akım 2 hattı, bildiğiniz üzere Rusya'dan Almanya'ya varan bir gaz hattı, gaz boru hattı. Diğeri ise Türk Akımı diye denilen hat, Rusya'dan gelip Türkiye'den Avrupa'ya gidecek olan hat. Burada yer alan şirketlere yaptırım uygulaması gündemde şu an. Şimdi Suriye ile ilgili operasyon diyorsunuz, yaptırım gündeme geliyor. Gaz, siz onunla ilgili bir boru hattı ile ilgili bir eylem yapıyorsunuz. Onunla ilgili yaptırım gündeme geliyor. Dolayısıyla hani burada bunu aşalım, bu konuda geri adım atsak, hani bütün konular bir anda her şey güllük gülistanlık olmayacak. Bunu anlamak ve görmek gerekiyor. O anlamda bir yine görülecek bir örnek. Tabii ki bu nihayete erip ermeyeceği konusu tartışılır. Ama neticede böyle bir gündem var. Bugün, yarın yine bu konular tartışacağımız konular arasında yer alacak.
Peki. Amerika'ya geçersek, Amerika'da, Florida'da deniz üssüne bir saldırı haberi var. Bunun ayrıntıları neler?
Burada çok ilginç. Suudi askeri öğrencinin, orada aslında eğitim amaçlı bulunan bir öğrenci, 3 Amerikan askerini öldürüyor. Ve orada olaydan kısa süre önce kendi Twitter hesabında Amerika'yı İsrail desteklemekle ve Müslüman karşıtı olmakla suçladığı görülüyor ve bu olayın hemen akabinde de Suudi Kralı Kral Salman Trump'ı arıyor ve taziyelerini iletiyor başkana. Çünkü hemen temsilciler meclis üyelerinden ve senatörlerden tepki geliyor çünkü Suudi Arabistan'a. Konu Amerika ve Suudi Arabistan ilişkisi açısından önemli çünkü hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl Trump'ın bir konuşması vardı ve bizim eğer Suudi Arabistan'a verdiğimiz bu destek olmazsa iki hafta ayakta kalamaz Suudi Arabistan gibi bir ifade kullanmıştı. O açıdan bu ilişkinin hangi kuvvette, bağ ne kadar güçlü olarak devam edeceği takip edilmesi gereken bir husus. Bu bir de Trump'ın hemen birkaç gün sonra bir İsrail-Amerikan konseyinde bir yıllık toplantısında orada bir konuşması vardı. Şöyle bir ifade kullandı Trump. Dedi ki şimdiye kadar gelmiş geçmiş 44 başkan, kendisi 45. başkan. 45 başkan arasında İsrail'i en çok savunan, onu en çok destekleyen başkan benim. Bunu siz de biliyorsunuz dedi. Yani bu şekilde. Bir de o ilginç olan yine bir not var. Bu toplantıda Honduras Devlet Başkanı yer alıyordu. Şimdi neden ilginç, neden bahsediyoruz? Yani Honduras orada Trump'ın güneydeki sınırını koruması anlamında önemli bir ülke. Ve İsrail ile ilgili olan bir toplantıda Honduras Devlet Başkanı eşiyle birlikte katılıyor. İlginç gerçekten bir durumdu.
Peki Trump'ın azil süreci ile ilgili gelinen son durum nedir?
Orada da azil süreci kapsamında görüşme devam ediyor bir taraftan. Oylamaya geçilecek şu an. Onunla ilgili de şöyle bir, hatta son dakika şöyle bir gelişme aktaralım. Bloomberg'de yeni yer aldı bu haber. Ocak ayının başı itibariyle tekrar bu konu temsilciler meclisinde şu an ona oylanacak. Ve oylandıktan sonra ocağın başında senato süreci başlayacak. Ve senatoda da yaklaşık 6 ila 8 hafta arasında sürmesi öngörülüyor. Yani hatırlarsanız birkaç hafta önce biz Şubat sonu gibi bitecek diye düşünmüştük, öyle konuşmuştuk. Tahminimizi söylemiştik. Aynen o şekilde Şubat sonu, Mart başı gibi artık bu sürecin Amerikan gündeminden çıkacağını söyleyebiliriz.
Peki. Dünya silah satışından elde edilen gelirde Amerika Birleşik Devletleri'nin payı %60 diyor. Bu haberin ayrıntıları neler?
Evet, burada SIPRI diye bir kurum var. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü. Onun yayınladığı bir raporda 2018 yılında 100 büyük silah üreticisinin toplam silah satışının $420 milyar olduğu yer alıyor. Ve bu 420 milyar doların %60'ına, %59-%60'ını Amerikan şirketlerinin yaptığı söyleniyor. Hani bu tarz böyle gerilimlerden hangi şirketlerin istifade ettiğini o anlamda görmek açısından bayağı bu bildiğimiz uluslararası kurumun, bilinen bir kurum ayrıca SIPRI, onun yaptığı bir çalışma. Burada Rusya ikinci sırada, tabii Amerika'nın payı %60, Rusya'nın payı %8.6, İngiltere'nin 8.4, Fransa dördüncü sırada 5.5 örneğin. Türkiye'den de bu listede iki firma var. Birisi Aselsan, diğeri de TUSAŞ. Bu anlamda listede yer aldığında ve bizim hani önemli diye bahsedeceğimiz Amerika ile ilgili tekrar söyleyebileceğimiz Lockheed Martin diye bildiğimiz firma listede bir numara ve %11, yani sadece bir firma bütün dünyadaki yapılan silah satışlarının %11'ini kendi başına yapıyor. Onu dile getirmek anlamında önemli bir haberdi bu da.
Peki Avrupa başlığına geçersek, Nobel Edebiyat Ödülü tartışmaları var. Nobel Edebiyat Ödülü bu sene Peter Handke'ye verildi. Peter Handke, Slobodan Milosevic'i destekleyen ifadelerde bulunan, cenazesine katılan bir yazar. Türkiye'den büyük tepki aldı. Dünyadan da tepkiler var. Nasıl değerlendireceksiniz? Nasıl görülmüş dünya basınında?
Burada şöyle özellikle belirtmek lazım. Bu ödülü İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine veriliyor malumunuz. Dolayısıyla hani bunun böyle münferit bir olay olduğunu düşünmemek gerekiyor. Hani bu daha önceden düşünmüş, tasarlanmış ve kral tarafından verilen bir ödül. Şimdi daha önceki tartışmalı ödülleri konuşuluyor tabii, Nobel'de verilen. Aslında doğru tabii ki, haklı olarak bu konuşuluyor ama burada esas dikkat çekmek gereken bir başka konu daha var. Orada da hep bizim konuştuğumuz haftalardır yükselen aşırı sağ. Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da, pek çok farklı ülkede, Hollanda'da bundan bahsediyorduk malumunuz. Şimdi bakın, bunu konu çok ilginç bir şekilde baktığınızda, şimdi İsveç kralının neticede aşırı sağ söyleme sahip, öyle bir soykırım olmadı diyen birisine ödül vermesinden bahsediyoruz. Şimdi Almanya'da ve İtalya'da geçtiğimiz aylarda ilginç haberler yer aldı örneğin. İşte Alman aşırı sağcı grupların silahlandığı veya İtalya'daki aşırı sağcı grupların silahlanmakta olduğu.
Toparlayalım yavaş
yavaş. Bu haberle hatta Belçika'da da bu yılın Mart ayında bir rapor yayınlanmıştı. Orada da aşırı sağ silahlanma eğiliminde olduğu duyurulmuştu. Tabii burada şimdi şu sorular, bu kadar ülkedeki bu aşırı sağın aşırı sağın güçlenmesi bir taraftan, bir de onun silahlandığı ile ilgili haberler, bakın hep bu ülkelerde zaten silahlanmasından bahsediliyor. Şimdi akla farklı sorular geliyor. Birincisi, aşırı sağ ile yeterli mücadele yapılıyor mu? İkincisi, fikri düzeyde yapılması gerekenler ve sorunu temelde çözmek, mesela Suriye ile ilgili mücadele etmek anlamında orada Suriye Savaşı'nı sonlandırmak için yeterli önlem alınıyor mu? Üçüncüsü de, aslında ben bu noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Süremizin sonuna geldiğimizi fark ediyorum. Sonra onu bahsedeyim. Aşırı sağ ve silahlanma konusu bir noktada buluşacak mı acaba? Çünkü aşırı sağ fikri düzeyde yenemeyen Avrupa'daki kurumlar acaba onun silahlandığı algısı üzerinden veya böyle gerçekten varsa da bunu ilişkilendirerek mücadeleyi bu noktaya mı taşıyacak? Bunu da izleyeceğiz.
Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Dünyanın dört bir yanından TRT İletişim Merkezi'ne 7/24 ulaşabilirsiniz. 444 0878. Türk filmlerini sever misiniz? Peki o filmlerdeki şarkıları, türküleri? Sizi radyoda sinemaya davet ediyoruz desek ne dersiniz? Beyaz perdeden mikrofona sizleri Türk sinemasının unutulmaz filmleri ve dillere dolanan müzikleriyle buluşturuyor. Beyaz perdeden mikrofona her perşembe 13.30'da TRT Memleketim FM'de.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Türk Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısıyla Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusuyla Antalya çevrelerinde şiddetli, Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte puslu ve sisli 8. İstanbul parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14. İzmir parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16. Erzurum, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte puslu ve sisli, -1. Amsterdam, yağmurlu, 8. Atina, sağanak yağışlı, 16. Bağdat, hafif yağmurlu, 17. Berlin, karla karışık yağmurlu, 5. Kiev, çok bulutlu, 3. Lefkoşa, sağanak yağışlı, 17. Londra, çok hafif yağmurlu, 8. Madrid, parçalı bulutlu, 11. Mekke, az bulutlu, 33. Moskova, hafif yağmurlu, 1. New York, kar yağışlı, 3. Paris, yağmurlu, 9. Pekin, az bulutlu, 4. Roma, parçalı bulutlu, 11. Saraybosna, karla karışık yağmurlu, 0. Viyana, parçalı bulutlu, 3. Ve Zürih, hafif kar yağışlı, 6 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda bizi bekliyor. Döndü Sarıışık merhaba.
Merhaba, yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Öncelikle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından Suriyeli sığınmacılara yönelik Avrupa Birliği'nin tahsis ettiği 6 milyarlık desteğin tamamının sözleşmelere bağlandığı açıklaması geldi Avrupa Birliği Komisyonu'ndan. Bu şu anlama geliyor: paranın tamamı Türkiye'ye aktarılmış değil, ancak 3+3 toplamda 6 milyar avroluk bir destek sözü vermişti Avrupa Birliği sığınmacılar için ve bunlara yönelik projeleri desteklemek için. Şu ana kadar bu desteğin yaklaşık 2 milyar 700 milyon avroluk kısmı aktarıldı. Ancak geri kalan 4 milyar 300 milyon avroluk kısmı içinse bir takım sözleşmeleri, yani projeleri tahsis yapıldı. Önümüzdeki aylarda, hatta yıllarda peyderpey bu ödeme tamamlanmış olacak. Bu paranın tamamının ödenmiş olma tarihinin ise en geç 2025 yılında olacağı işaret edildi. Bu şu anlama geliyor. Çünkü farklı projelere, kimi sivil toplum kuruluşları ya da yardım kuruluşları üzerinden bu paralar dağıtılıyor. Bu fonların dağıtılmasında bazı projeler birkaç aylıkken, bazıları birkaç yıla yayılabiliyor. İşte bunların mali olarak desteklenmesinin de belli bir sürece yayılmasından dolayı Türkiye'ye ödenen paranın da 2025 yılını bulabileceği söyleniyor. Yani bir taraftan Avrupa Birliği 6 milyar avroyu tahsis etmiş gibi gözüküyor. Başlık bu. Fakat aslında Türkiye'ye bu paranın, daha doğrusu Türkiye'ye sığınmacılara yönelik projelere bu paranın 2025 yılını bulacak diyelim. Bir diğer Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki önemli konu elbette Türkiye Doğu Akdeniz'deki enerji arama hamlelerini, aynı zamanda diplomatik anlamda da Libya ile gerçekleştirdiği mutabakat zaptıyla güvence altına almak istemiş. Bunun ardından özellikle Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum yönetimi gibi Avrupa Birliği üyeleri Brüksel'den daha somut bir destek istediler. Ancak şu ana kadar yapılan açıklama, en azından Avrupa Birliği'nin yeni dış ilişkiler ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Joseph Borrell'ın açıklaması daha ziyade siyasi bir birlik beraberlik açıklamasının önüne geçmedi. Oysa ki Yunanistan'ın asıl istediği Türkiye'ye yönelik bir takım yaptırımların da hayata geçmesi yönündeydi. Fakat Avrupa Birliği yönetimi, yani komisyon, henüz durumu ve mutabakat metnini incelediklerini ve konuya ilişkin açıklamanın da önümüzdeki günlerde geleceğini söylediler. Bu noktada Perşembe günü başlayan liderler görüşü elbette önemli. Avrupa Birliği'nin yeni yönetiminin göreve başlamasından itibaren ilk kez Avrupa Birliği yetkililerin devlet hükümet başlamaları Brüksel'in bir araya gelecek. Bunlar pek çok sıcak başlık. Onlardan bir tanesi de elbette Doğu Akdeniz olacak ve buradan Avrupalı siyasilerin vereceği mesajları da takip ediyor olacağız. Avrupa'nın bir diğer en önemli sıcak başlığı ise tabii ki Fransa. Çünkü Fransa'da 6. gününü geride bıraktı grev ve ülke çapındaki gösteriler. Başkent Paris'te yüz binlerce gösterici eylemlerine devam ediyor. Özellikle hükümetin ekonomi problemlerinden, emekliliğe ilişkin sosyal reformlarından ciddi bir rahatsızlık var. Bu da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un göreve gelirken refah ve ekonomiye dair verdiği sözleri tutamadığını gösteriyor. Hemen Fransa ile tamamlayalım. Çünkü Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında da bir vergi savaşı var. Son olarak Fransa'nın Amerikalı teknoloji devlerine uygulayacağı %3'lük dijital verginin ardından Amerika Birleşik Devletleri de pek çok Fransız ürününü %100'e varan bir vergi getireceğini açıklamıştı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire konuyu Dünya Ticaret Örgütü'ne taşıyacaklarını ve Uluslararası Mahkeme'de Amerika Birleşik Devletleri aleyhine bir dava açabileceklerini söyledi.
Döndüsar Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndüsar Işık hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yenikli'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Evet, sizinle Türkiye-Libya Anlaşması'nın hukuki, stratejik boyutlarını konuşacağız. Biraz önce TRT Brüksel temsilcisi Döndüsar Işık Avrupa Birliği'nin gündemini aktarırken de burada yaşanan son gelişmelere, Avrupa Birliği ülkelerinin bakışını, Yunanistan'ın hamlelerini aktardı. Orada da dikkatle izleniyor anladığımız kadarıyla gelinen son durum. Biz başa dönersek Türkiye ile Libya arasında nasıl bir mutabakat imzalandı? Oradan başlayalım.
Tabii şimdi bu tabii biz aslında genel dikkatler Türkiye ve Libya arasında bu kıyıdaş ülkeler arasındaki yetki sınırlandırması mutabakat anlaşması üzerine odaklanmış durumda. Fakat aynı seferde yani tek seferde iki mutabakat imzalandı Türkiye ve Libya arasında. Birisi güvenlik üzerine, birisi bu yetki sınırlandırması üzerine. O nedenle bu ikisini aslında ayrı ayrı fakat etkilerini de birlikte değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Akdeniz, Doğu Akdeniz'de enerji meselesi var malumunuz. Çok uzun bir süredir gündemde olan. Bu tabii bunun biraz tarihine aslında dönüp bakmak gerekiyor. Yani 2011'den Arap Baharı'ndan sonra ne oldu? Yunanistan ne yaptı da Türkiye bir hamle yapmak zorunda kaldı? Yani bu siyasi bir sürecin, siyasi bir kriz sürecinin aslında sonunda gelinen nokta Türkiye'nin bir siyasi hamlesi olarak görülmesi gereken bir mutabakat. Çoğu analizde de işin zaten bu tarafına fark ettiyseniz değinildiğini de görürsünüz. İsterseniz oradan başlayalım. Şimdi zaten bu mesele yani Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının kime ait olacağı yani hangi ülkenin nereyi kullanacağı Yunanistan'la çok uzun süredir bir meseleydi. Fakat Arap Baharı'ndan önce Türkiye ile Kaddafi arasında görüşmeler zaten başlamıştı. Yani bu mesele yeni bir mesele şu anda işte icat edilmiş bir mesele değil. Fakat Arap Baharı ile daha sonra işte Kaddafi'nin iktidardan düşmesi, Libya'nın bir iç savaşa sürüklenmesiyle birlikte Türkiye-Libya görüşmeleri doğal olarak o dönemde rafa kalkmak zorunda kalmıştı. Ve Yunanistan'ın tek yönlü hamleleriyle aslında bir Doğu Akdeniz krizi ortaya çıktı. Yani bugün masada olan böyle bir sorunumuz bulunuyor. Bu sorun nasıl ortaya çıktı? 2011'den sonra Libya'da rejim çökünce yani orada bir iktidar boşluğu ortaya çıkınca tek taraflı olarak Yunanistan önce Libya'ya ait alanları sismik araştırma merkezi ilan edip bilimsel araştırma yapılacak açıklamasıyla sismik araştırma alanları olarak ilan etmişti ve buralarda Yunanistan'ın işte devriye gezdiği çalışmalar yaptığı bir dönem olmuştu. Çok kısa bir süre sonra ise bu sismik araştırmalar merkezi olarak ilan edilen yani alanları olarak ilan edilen yerler Yunanistan'ın tek taraflı olarak kendi alanına dönüştü. Ve buralarda ekonomik alanlar daha sonra ilan edildi bildiğiniz üzere. İşte bu gaz sondaj araştırmaları çerçevesinde. Bu ekonomik alanlar ilan edildikten sonra da uluslararası şirketlerle büyük çaplı anlaşmalar imzalanmaya başlandı. Tabii burada özellikle büyük şirketlerin Doğu Akdeniz'e girişini kolaylaştırmak adına Yunanistan'ın da çeşitli anlaşmalar yaptığı özellikle İsrail'le, Mısır'la, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşmalar imzaladığını görüyoruz. Aslında bugün itiraz edilen işte Türkiye ile Libya komşu ülkeler değil yani birbirlerine sınırı yok. Nasıl anlaşma mutabakat imzalanır yönünde bir itiraz var Yunanistan'da. Fakat çok kısa bir süre öncesinde aslına bakarsanız gene Yunanistan'la Mısır arasında benzer bir anlaşmanın imzalandığını gene sınırı olmayan ama kıyıdaş olmak nedeniyle böyle bir anlaşmanın imzalandığını görebilirsiniz. Gene Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle de benzer anlaşmalar var. Tabii buradaki mesele Doğu Akdeniz'de yeni keşfedilen doğal gazın hangi tarafça kullanılacağı yani böyle bir mesele var. Bu meselenin içerisinde de yeni bir ittifak aslında Akdeniz'de bir ittifak ortaya çıkmış durumda. Bu ittifakın içerisinde daha önce işte bahsettiğim gibi İsrail'de bulunuyor. Mısır gene bir tarafta. Yunanistan bu hem ekonomik alanların kontrolü bölüşümü hem işte ikili anlaşmalarla Akdeniz'de Türkiye'nin yalnızlaştırılması sürecini görmüştük biz. Tabii Türkiye'nin aslında bu süreçte yaptığı şey bir. Tamamen dışlanan diğer ikinci ülke yani içeride Arap Baharı'ndan sonra yaşadığı dönüşüm nedeniyle savaş nedeniyle tüm bu Doğu Akdeniz meselesinden aslında dışarı itilen diğer aktör Libya'yı aslında meselenin bir tarafı haline getirildi. Şimdi biz tabii Türkiye'den bakınca sadece Türkiye'yi konuşuyoruz ama hakları gasp edilen bir diğer ülke de aslında Libya. bu dönemde. Çünkü yani bunu konuşacak bir iktidara sahip değil, devlet kollarına sahip değil, kurumlarına sahip değil. Bir diğeri de Türkiye. Türkiye tabii bu meseleye iki izole edilmiş, iki sürecin dışına itilmiş aktör olarak aslında yeni bir denklem kurdu. Yeni bir güç denklemi kurmuş oldu. Bir araya gelir bu mutabakatla. Şimdi bu mutabakat metinleri ikisi de meclislerce onaylandı. Yani Libya'da da Yüksek Devlet Konseyi, Başkanlık Konseyi onayladı 5 Aralık'ta. Bizde de yani ve bundan sonraki süreçte de bu anlaşmalar onaylandıktan sonra iki ülkenin meclisleri tarafından bunun tek taraflı olarak bildirilmesi ki Birleşmiş Milletler'e de bildirilmiş metin. Bundan sonra ne olacak meselesi? Yunanistan'ın gene geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Londra'daki NATO toplantısına konuyu gündeme getirmeye çalışması vardı. Gene Birleşmiş Milletler'e benzer talepleri var. Yani bunu başka büyük aktörlerle dediğim gibi özellikle bu ekonomik bölgelerde yaptığı anlaşmaları göstererek bir uluslararası kriz boyutuna taşıma çabası var. Fakat gündem de bugünlerde çok yoğun görüyorsunuz. Bu tabii çabalar ne kadar etki eder, ne kadar sonuç verir biraz bunu bekleyip görmek gerekecek. Bu aslında sınır yetki sınırlandırması mutabakatının Doğu Akdeniz ayağı böyle. Bir de tabii dediğim gibi diğer bir anlaşma, güvenlik anlaşması yani Türkiye ile Libya arasında bir güvenlik anlaşması da imzalandı, mutabakatı da imzalandı. O biraz gözlerden kaçtı ama biraz daha çok konuşulacağını hani tahmin etmek mümkün. Çünkü biliyorsunuz Libya'da da savaş, Trablus Savaşı giderek daha da önem kazanmaya başladı, daha çok ilgi çekmeye başladı. O nedenle bu anlaşmanın da nelere yol açabileceği, siyasi sonuçların neler olacağı konusu aslında gündem olacaktır herhalde önümüzdeki dönemde.
Peki bu asker gönderme açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya eğer isterse gerekirse asker gönderebiliriz açıklamasının bu mutabakatla bir bağlantısı yani, var sanırım.
Evet bu mutabakat tabii bir zemin sağlamış oluyor çünkü bir güvenlik anlaşması. Güvenlik anlaşmasının ben tabii şimdi içeriği tam net olarak bilemesem de teknik olarak güvenlik anlaşmaları bilgi istihbarat paylaşımı işte eğitim faaliyetleri askeri eğitim faaliyetlerinden başlayarak ve işte anlaşmayı imzalayan tarafların tehdit anında talep kapsamında yardımlaşması yani gibi geniş bir alanı kapsıyor. Muhtemelen bu anlaşmada 3 aşağı 5 yukarı bu kapsamda bir anlaşmadır. Tabii Libya konusunda bu iki ülke arasında dediğim gibi Libya'daki kriz açısından düşünürsek 2011'den beri aktif olarak işte düşük yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu her türden çatışmanın yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkeyle güvenlik alanında hem işbirliği hem de belki işte talep olursa Sarraç hükümetinden bir talep gelirse Türkiye'nin daha aktif bir yardımı söz konusu olabilir. Bir zemin, hukuki de bir zemin sağladığının altını çizmek gerekiyor. Ama dediğim gibi son bir haftadır Trablus Savaşı çok yeni bir evreye geçmiş durumda. Çünkü Nisan'dan beri devam eden bu çatışmalar yani Hafter'le Trablus hükümeti arasında geçen çatışmalarda Trablus'a bağlı güçler oldukça iyi bir direniş sergilemişlerdi. Yani Azize'ye ve Giryan cephelerinde Hafter güçlerini püskürtmüşlerdi önemli ölçüde. Çok ilerleme sağlayamamışlardı. Hatta bu Berlin konferansı nedeniyle belki bir ateşkes sağlanabilir umudu da söz konusuydu. Büyük oranda böyle tartışmalar bulunmaktaydı. Fakat bu hafta Misrata ile Trablus merkezin bağlantısını sağlayan otobana çok yaklaştığı haberleri gelmeye başladı. Gene yani Doğu Güneydoğu cephesinde özellikle merkez Trablus merkeze çok yakınlaştığı iddia ediliyor. Çatışmaların o yöne doğru kaydığı görülüyor. Tabii bu açıdan yeni tahminler. Yani işte Trablus merkezi bir hafta içinde girebilir mi? Hafter'in dün öyle bir açıklaması vardı. Yılbaşından önce Trablus merkeze gireceğiz. Oradaki güçleri büyük alanda kıyıya sıkıştırmış görünüyor şu anda. Bunu da aslında bu asker göndermeyi yani yeni evreyi bu yeni gelişmeler ışığında da değerlendirmek gerekiyor.
Peki dünyanın bakış açısı ne bu Libya'daki yaşanan duruma?
Tabii aslında meselenin en can alıcı noktası bu. Biliyorsunuz Arap Baharı'nda yani 2011'de bu süreç başladığı zaman askeri operasyonla, yani Birleşmiş Milletler'in askeri müdahalesiyle sonuçlanan tek süreç Libya'da yaşanmıştı. Çok 8 aylık bir operasyon süresi gerçekleşmişti o dönemde. Ve daha sonra BM daha arabulucu, süreci destekleyici bir role çekileceğini açıklamıştı. Bundan sonraki süreç bir aslında serbest düşüş oldu Libya'da. Yani biz tabii 2014'ten itibaren, 2015'ten itibaren bir yeni ikinci iç savaş tartışmaları başlamış olsa da Libya'da aslında çatışmalar hiç durmadı. Hı hı. Ülkelerin özellikle yeni yani güç, ülke içerisindeki yeni güç dengesinin kurulması kapsamında ülke siyasetine, bu gruplara destek verme anlamında çok müdahale oldukları bir süreç oldu bu. Özellikle işte bir BM'nin de yokluğuyla. Biraz bilerek, biraz bilmeyerek Birleşmiş Milletler'in izlediği bu politikalar dediğim gibi çok büyük bir açığa neden oldu. Güç boşluğuna neden oldu. Bu süreç içerisinde hem ülkede terör örgütleri kendine alan buldular, hem de bu varlık başka ülkeler için bir bahaneye dönüştü bu süreçte. Ne oldu? İşte 2014'te biz doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ülkede hava operasyonları, Trablus'ta mesela hava operasyonları yaptığını biliyorduk. Hı hı. 2015'te gene Mısır Libya'da resmi olarak terörle mücadele kapsamında hava operasyonları yapmaya başlamıştı. Gene bu son, özellikle son bir yıldır ülkedeki Rusya varlığı ve Fransızların değişen politikası çok büyük bir tartışma konusuna dönüştü. Bir dönem Amerikalıların yokluğu ve bugün yeniden krize angaje olmaya çalışmaları örneğin konuşuluyor. Tabii bütün bunlar ne demek? Libya'da iki hükümetten bahsediyoruz. Kim bu hükümet? Bir tanesi, evet, Trablus'ta bir hükümet var. Birleşmiş Milletler'in desteklediği bir teknokrat hükümeti. Birleşmiş Milletler 2014'teki çatışmalardan sonra bir süreç yönetmişlerdi. Ve bu sürecin sonunda da bir teknokrat hükümeti kurulmuştu Sarraj önderliğinde. Ve 2011 seçimlerinde seçilen mecliste bu hükümetin Yüksek Devlet Konseyi olmuştu. Yani 2014 seçimlerinde seçilen hükümette çatışmaların ardından Tobruk'a çekilip Hafter'le ittifak kurmuştu. Bu hükümet çok uzun süredir, yani 2014'ten beri aslında bambaşka bir mücadele yürütüyor. Yani bir uluslararası meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Hı hı. Doğal olarak da Sarraj hükümetiyle bir mücadele içerisinde. Tabii bu süreçte özellikle 2015-2016 yıllarında biz Hafter'in bir operasyon hani yürüttüğüne de şahit olduk. Onur operasyonunu başlattı 2014'ün Ağustos'unda, Mayıs'ında. Daha sonra önce Doğu bölgesini ele geçirdi. Daha sonra bu 2018 yılında Fizan bölgesine büyük çaplı operasyonları oldu. Bu operasyonları da büyük oranda Körfez desteği ve Mısır desteğiyle gerçekleştirdi. Ve bu başarıyı elde ettikçe batılı aktörler daha önce bekle gör politikasında idiler büyük oranda. Hafter'le daha çok yakınlaşmaya başladıkları yeni bir süreç özellikle 2018'de başladı. Bu tabii Palermo zirvesi, ondan önce Paris zirvesi, bunda çok Dubai görüşmelerinde çok net ortaya çıkan bir durumdu. Bu aslında Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu yol haritasından batılı aktörlerin ve bölgesel aktörlerin tamamen koptuğu yeni bir süreç, siyasi süreç demekti. Bugün aslında gördüğümüz manzara, Libya'daki krizi bu kadar çetrefilli hale getiren şey buydu. Yani ikili bir yönetim oluştu. Birleşmiş Milletler'in hedefi bu ikili yönetimi birleştirmekti 2014'te. Ancak bunu başaramadı. Ve ülkenin doğusunda, yani rakip hükümette operasyonlar düzenledi Körfez'in desteğiyle. Körfez'in, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın desteğiyle. Hı hı. Ve bugün gelinen noktada biz artık Libya topraklarında Wagner'in, yani Rus güvenlik şirketinin, doğal olarak Rusya'nın varlığından bahsediyoruz. Bu tabii kriz aslında bambaşka bir noktaya taşıyor. O nedenle Türkiye'nin aslında Libya meselesinde politikasını yeni bir boyut kazandırması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu çevreleme politikaları Soğuk Savaş'tan itibaren çok önemli bir mesele. Bugün tabir yerindeyse Rusya'nın Avrupa'yı çevrelediği yeni bir dönemle karşı karşıyayız. İşte Suriye'de, bugün Libya'da Rus varlığından bahsediyoruz. Yine krizin Ukrayna yani Avrupa'nın özellikle Baltık sınırıyla işte yeni gelişmeler var. Bu durum tabii çok aslında Batı bloğu için ürkütücü. Çünkü bugün Libya dediğiniz yerde söz sahibi olmak demek. Doğu Akdeniz meselesinden tutun mülteci meselesine, Akdeniz'in güvenliği meselesinden tutun Afrika politikasına kadar hemen hemen pek çok, yani önümüzdeki 20 yılın bütün ana gündem maddelerine söz sahibi olacağınız manasına geliyor.
Çok ilginç.
Ve Avrupa siyasetinin de üzerinde çok büyük etki sahibi olacağınız anlamına geliyor. Tabii Avrupa çok uzun bir zamandır böyle bir tehditle, böyle bir olasılıkla karşı karşıya kalmamıştı. Biraz bunun da getireceği bir fikir ayrılıkları aslında ben hani öngörüyorum. Çünkü özellikle ilk Wagner şirketinin ülkede faaliyet gösterdiği ortaya çıktığından beri, yani Eylül'den beri net bir tavır hiçbir ülke gösteremedi. Yani İspanya'dan farklı bir ses çıktı, Fransa'dan başka bir ses çıktı. Bu tabii hem bir panik, hem nasıl yaklaşacaklarını bilememe, hem dediğim gibi çok uzun süredir zaten bu aktörler de kendi aralarında bir rekabet içerisinde. Herkes özellikle Libya meselesinde kendi çözümünü empoze etmeye çalışıyor. O nedenle bu önümüzdeki süreçte de bu durumun daha da önem kazanacağı ve daha nasıl denir işte önemli gündem maddelerinden biri haline geleceğini öngörmek çok mümkün.
Neler olabilir önümüzdeki süreçte?
Önümüzdeki süreçte neler olabilir? Dediğim gibi şu an için Libya meselesinde bir Berlin konferansı gündemi var Aralık ayı içerisinde. Bu Berlin konferansı tabii toplanacak toplanmayacak meselesi bir kere önemli bir mesele. Çünkü başından beri işte Sarraç hükümetinin belli şartları vardı. Çünkü Sarraç hükümetinden aslında Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümetten talep edilen şey Hafter'in meşruiyetini tanıması yönünde. Bu Abu Dhabi görüşmelerinde gelinen son noktaydı. Ve Trablus Savaşı'ndan sonra da o noktaya geri dönülmek isteniyor. Fakat Sarraç hükümeti için, yani ülkenin batısındaki hükümet için bu çok kabul edilebilir bir şeydi. Çünkü üstünden zaten Nisan'dan beri devam eden çok uzun bir savaş geçmiş. Ve bu kadar büyük bir savaşın ardından tekrar sıfır noktasına dönülmek hem rasyonel gelmiyor, hem de bu süreçte dönüşen Batı cephesinde dönüşen yeni güç dengesine çok aykırı. Çünkü aynı zamanda çünkü Sarraç hükümetinin karar alma mekanizmalarında da bir askerileşme söz konusu. Nisan'dan beri savaşıyorlar. Bütün milis güçlerinin karar alma süreçlerinde, bütün o siyaset yapım süreçlerinde etkin aktör olduğu yepyeni bir güç dengesi aslında bugün söz konusu. Bu aktörler içinde Hafter'in meşruiyetini kabul etmek ya da Hafter'le masaya oturmak demek bir varlık tehdidiyle karşı karşıya kalmak demek. O nedenle bu Berlin konferansının ne kadar başarılı olacağı yani konusu zaten çok büyük bir soru işareti taşıyor. Bu Berlin konferansından sonra ne olur meselesi iki aks üzerinden, yani bugün görünen şey özellikle Amerikalıların diğer aktörlerin alternatiflere yönelme, Sarraç hükümetinin meşruiyetini yok etme yönünde belli çabalar var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin büyükelçisi 2012 yılında öldürülmüştü. Stevens. O tarihten sonra diplomatik ilişkilerini kaydırmıştı Amerika. Bu yılın başında yeni büyükelçi atadılar. Büyükelçi de görüşmelerine Bingazi'den başladı. Yani büyükelçinin öldüğü yerden. Ve o tarihten itibaren mesela Amerikalıların bütün alternatif isimlerle görüştüğünü görüyoruz. Hem Sarraç kampından hem de Hafter kampından alternatif bir lider arayışı içerisinde örneğin Amerika. Yine Rusya'nın ve Mısır'ın Seyfülislam konusunda belli girişimleri olmuştu. İşte hem diğer gruplar için hem dediğim gibi Hafter cephesinde daha farklı bir lider acaba ortaya çıkarabilir miyiz? Daha orta yol, yani bizim çıkarlarımıza uygun başka isimlerle bu sürece devam edebilir miyiz meselesi vardı. Ben bu meselenin daha önem kazanacağı bir yeni dönem belki yaşanabileceğini öngörüyorum. Bu rekabeti, bu çatışmaları yeni bir evreye taşır mı? taşımaz mı? Tabii onu biraz gelişmelere bakarak söylemek mümkün olacaktır.
Peki, o zaman Libya'da bugünkü durum ve gelecekte yaşanacaklar hem bölge için hem dünya için çok büyük önem arz ediyor, öyle değil mi?
Evet, yani dediğim gibi hem güvenlik meselesinin geleceği açısından hem de doğrudan güvenlik meselesi açısından çok önemli bir yer haline geldi. Bakın, aktör demiyorum. Çünkü Libya'da maalesef Birleşmiş Milletler operasyonunun ardından devlet diye bir şey kalmadı. Bir merkezi otoriteden bahsedemiyoruz. Bir ordudan, güvenlik güçlerinden ya da tek merkezi bir karar alma otoritelerinden, aktörlerinden bahsedemiyoruz. Bu sistemin ortaya çıkardığı şey çok büyük bir güvenlik açığı, güvenlik boşluğu. Ülke bugün hala silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, işte mülteci, insan göç rotası. Aynı zamanda da gene mesela IŞİD meselesi, İslam yani DAEŞ meselesinin yeniden parladığı bir yer. Bu potansiyel kolay kolay hemen bir anda çözülecek meseleler değil bunlar. O nedenle bu gölgede kalan sorunlar ve potansiyeller önümüzdeki dönemde zaten kendini ortaya çıkaracaktır.
Peki, evet, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Orta Doğu uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni gün.